الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب صلاة الخوف. Yeni bir bölüme, yeni bir başlığa geçiyoruz. O kısımda babu salatil havfi, korku namazı bölümü. Daha önceden bu meseleyle, bu husus ile ilgili bir bilgisi olan var mı? Korku namazı nedir? Nasıl meşru kılınmıştır? Ne zaman meşru kılınmıştır? Genelde konuyla alakalı içinde, yani olayın içinde olmadığımız için, yani birebir yaşamadığımız için, günlük hayatımızda, güncel hayatımızda çokça kullanmadığımız için bu namazın nasıl kılınacağı ile ilgili birçok hadis-i şerif var. Bununla alakalı, ama bizim bilgimiz bu konuda ne? Yok. Biraz bu konuya uzak kalmışız. Korku namazı, korku diyoruz ki insanın emanda, güvende olduğu durumun aksidir, zıttıdır. Korku hali insanın eman, güven içinde olduğunun zıttıdır. Yani korku hali güvende olmama, değil mi? Emanda olmama durumudur. Diyoruz ki burada da korku namazıyla alakalı bu başlıkta da bir şeyin sebebe izafe edilmesi vardır. Ne demek burada bir şeyin sebebe izafe edilmesi? Yani korku sebebi ile kılınan namaz nasıl olması gerekir? Eğer korku söz konusu ise korku esnasında kılınacak olan namazın normal güncel hayatımızdaki kıldığımız namazdan farklılığı var mıdır? Yok mudur? Bu ile alakalı, bu konuyla alakalı bir diyoruz ne var? Elimizde rivayetler var, hadis-i şerifler var. Biraz sonra onlardan da ne yapacağız? Zikredeceğiz. Dedik ki Allah Azze ve Celle günde 5 vakit namaz kılmamız bize ne yapmış? Farz kılmış. Diyoruz ki bizler mukim olduğumuz zaman güç yetirebildiğimiz ölçüde ne yapıyoruz? Rukunleriyle, vacipleriyle, sünnetleriyle, şartlarıyla namazları ne yapıyoruz? Eda etmeye çalışıyoruz. Yani güncel hayatımızda bu namazları vaktinde kılmamız bizim üzerimizden ne yapmıyor? Düşmüyor. Ve yine hasta olan bir insanı göz önüne alıyoruz. İşte eğer oturamıyorsa, ayakta duramıyorsa, değil mi? Bunların hepsini ne yaptık? Geçen derslerimizi açıkladık. Ayakta duramıyorsa oturarak kılıyor. Oturarak kılamıyorsa yatarak kılıyor. Ama bununla birlikte namaz ondan düşer diyor muyuz? Demiyoruz. Öğle namazı vakti girdiyse, ikindi vakti namazı girmeden bu adam yatalak da olsa, felç de olsa o namazı ne yapması gerekiyor? Kılması, eda etmesi gerekiyor. Aynı şekilde biraz önce de söylediğimiz gibi insan sefere çıkmış olabilir. Seferde olabilir. Sefere has bazı neyler var? Hususlar var. Ruhsatlar var. Allah Azze ve Celle'nin kolaylaştırdığı bazı durumlar var. Buna rağmen seferde ne kadar meşakkat de olsa sefere çıkan, işte sefer esnasında namazları kılma zorunluluğu yoktur diyebiliyor muyuz? Demiyoruz. Demek ki namaz hiçbir şekilde farziyeti insanın üzerinden ne yapmıyor? Düşmüyor. Diyoruz ki iki şey var insanın üzerinden düşen, yani genel manada. Diyoruz ki ya öldüğü zaman bundan artık muaf tutuluyorsun, artık film bir yerde kopuyor. Veyahut da yaşadığın esnada delirirsen, aklın başında olmaz ise o zaman diyoruz ki bu namazdan mükellef değilsin. Niye? Çünkü artık idrak yok. Yani neler yapacağını ne yapamıyorsun? Bilemiyorsun. Diyoruz ki aynı şekilde düşmanla savaş esnasında korku halinde, korku namazının meşru kılındığı yer neresi? Düşman ile savaş halinde iken kılınacak namaz. Yani buradaki korkudan kastımız ne? Düşmana karşı, düşman ile karşı karşıya gelindiğinde namazların nasıl kılınacağı ile alakalı. Allah Azze ve Celle de düşmana karşı savaş yaptığımız esnada dahi namazı kılmamızı bize ne yapıyor? İstiyor, emrediyor. Yani korku hadisesi esnasında dahi namaz bizden ne yapmıyor? Düşmüyor. O zaman bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Düşünmemiz gerekiyor. Diyoruz ki sefere çıkıyoruz, meşakkat var, düşmüyor. Hastayız, işte ayakta duramıyoruz, oturamıyoruz, felçliyiz, yine namaz bizden düşmüyor. Hatta karşında düşman var, onunla savaşıyorsun, savaş esnasında dahi namaz bizden düşmüyor ki o zaman bize ne oluyor da bizler hiçbir sıkıntımız olmadığı halde, güvende olduğumuz halde, rahatta olduğumuz halde, en ufak bir sıkıntımız olmadığı halde namazları böyle kolayca ne yapabiliyoruz? Terk edebiliyoruz. O zaman diyoruz ki bazı ilim ehlinin de dediği gibi namazın terki kolay bir şey değil. Yani bu şartlarda dahi Allah Azze ve Celle bizden namazı kılmamızı istiyor ise ve bazı mezhepler de namazın terki hususunda eğer yani bu konuda aşırıya gitti iseler, aşırıdan kastım değil, yani namazın terkini ne olarak görüyorlar? Küfür olarak görüyorlar. Demek ki bu görüşün böyle basit bir görüş olmadığını ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Yani bu hususlarda, bu şartlarda namazın kılınması hala bizden matlup ise, istenilen bir şey ise, o zaman diyoruz ki namazın terki o kadar kolay bir şey olmaması gerekiyor. Ve yine Kur'an, sünnet ve icma ile, Kur'an, sünnet ve icma ile korku namazının meşru olan bir namaz olduğunu ne yapıyoruz? Ayetlerde, sünnette, ümmetin icmasında bunu görüyoruz. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَةِ. Eğer diyor sen onların arasında olduğun bir vakit, savaş esnasında onların arasında olduğun bu vakit, onlarla diyor namaz kıldırmak istediğinde, namaz kıldırdığında فَالْتَقُمْ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ. Onlardan bir grup, bir taife seninle birlikte ne yapsın? Namaz kılsın. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. Ve silahlarını da yanına alsınlar. Diyor ki وَاِذَا سَجَدُوا. Onlar diyor secde edip bir rekatı tamamladıklarında diyor ki فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ diyor onların arkasından gelenler. Çünkü biraz sonraki hadis-i şeriflerde de bunu açıklayacağız. Bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılıyor. Ondan sonra onlar birinci rekatı tamamladıktan sonra diğer grup gelip ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazına tabi oluyorlar. Diyor ki arkadan gelenler وَلْيَأْتُ تَعِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّوا. Namaz kılmamış olan arkadan gelen ikinci grup فَلْيُسَلُّوا مَعَكَ. Seninle birlikte ne yapsınlar? Namaz kılsınlar diyerek ayet-i kerime bu şekilde devam ediyor. Nisa suresi 102. ayet-i kerime. Bu diyoruz ki bu ayet-i kerime bize korkunun çok şiddetli olmadığı bir zamanı gösteriyor. Korkunun çok şiddetli olmadığı zamanı gösteriyor. Başka bir sure, Bakara suresi 238-239. ayet-i kerimelere dönüp baktığımız zaman korkunun daha şiddetli olduğu vakitte Allah Azze ve Celle bu namazın, korku namazının şu şekilde kılınmasını bize öğütlüyor. Diyor ki حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى. Diyor ki Allah Azze ve Celle namazlara ve orta namaza ne yapın? Dikkat edin, devam edin. Yani namazlarda ne olun? Devamlılık gösterin. وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ. Allah Azze ve Celle'ye gönülden boyun eğerek, isteyerek, arzulayarak onun önünde küçüklüğünüzü, zelilliğinizi anlayarak ne yapın? Namazlarınızı kılın. Sonradan diyor ki Allah Azze ve Celle فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُقْبَانًا. Eğer korkar iseniz, buradaki korku ne? Biraz önceki ayet-i kerimede korku şiddetli olmayan bir korku dedik. Bir grup peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem ile arkasında namaz kılıyor. Onlar gidiyor, diğerleri geliyor. Şiddetli bir korku yok. Ama diğer ayet-i kerimede Bakara suresinde diyor ki eğer bir tehlikeden korkar iseniz namazı yaya olarak ya da binek üzerinde kılın. Namazı yaya olarak veyahut da binek üzerinde kılın. Artık harp başlamış, namaz vakti girmiş. Öyle gidip bir ara namazı kılacak gibi vaktiniz
yok.
O zaman ne yapacaksın? Hem savaştığın esnada hem yürüyerek hem binek üzerinde namazı ne yapacaksın? Eda edeceksin. Yani subhanallah arkadaşlar bakın ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle yani şeyin savaşın en şiddetlendiği esnada dahi şöyle bir şey demiyor. Eğer savaş şiddetlendi ise şöyle bir ruhsat veriyorum. İşte öğle namazı mı? Öğle namazı vaktinde mi namaz mesela? Şey savaş başladı, şiddetlendi. Öğle, ikindi, akşam, yatsı hepsini ne yapın? Savaşın böyle durulduğu, herkesin tarafına çekildiği bir zamanda cem ederek kılın demiyor. Savaş şiddetlendiyse ne yapacaksın? Olduğun hal üzerine. Yürüyorsan yürüyerek. At üzerindeysen, deve üzerindeysen olduğun hal üzerine ne yapacaksın? Namazı kılacaksın. O yüzden diyorum ki yani hepimizin kendisine ne yapması gerekiyor? Çeki düzen vermesi gerekiyor. Bazen kendi nefsimize yeniliyoruz. Değil mi? Evde duruyorsun. Ezan okunmasına az kalmış. Şöyle biraz uzanayım diyorsun. Biraz yatayım diyorsun. Önemsemiyorsun. Daha kötü durumda olanlar var. Adam bugün öğle namazını kılıyor. İkindiyi önemsemiyor, kaçırıyor. İşte öbürsü gün akşamı kılmıyor, yatsıyı kılmıyor ve bundan en ufak da bir şey hissetmiyor. En ufak bir üzüntü, bir sıkıntı hissetmiyor. Ondan sonra da diyor ki ya ben ne dünya işlerim ne diğer işlerim bir türlü düzgün bir şekilde ilerlemiyor. Neden? Çünkü sen hakkıyla Rabbine kul olmuyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerinin içinde bulundukları, imtihana tabi tutuldukları durumu gözünün önüne getir. Savaş ediyorsun. Savaş ettiğin esnada sana namaz kılman hala senden ne? İsteniyor, matlup olan bir şey. O insanlar bu davete, bu emire icabet ediyorlar. Bizler bugün ferahtayız, huzurdayız. Değil mi? Bir korku şeyimiz olmamasına rağmen namazlarda çok gevşek davranabiliyoruz. Cemaate gitmeyi terk edebiliyoruz. Bundan kötüsü namazı ne yapabiliyoruz? Aksatabiliyoruz. Bakıyorsun adama diyor ki çalıştığım yerde patron izin vermiyor. O yüzden diyor eve geldiğim zaman diyor kılmadığım namazları kaza ediyorum diyor. Veyahut da cem ediyorum diyor. Veyahut da başka bir şekilde ilk vaktinde kılamıyorum diyor. Ucu ucuna son vaktine yetiştirmeye çalışıyorum diyor. Yani bunlara, bu hususlara ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ayet-i kerimede, Bakara suresindeki bu ayet-i kerimede bize şiddetli korku esnasında namazları nasıl kılacağımızı aktarıyor. Sünnetten delili, onları biraz sonra hadis-i şeriflere geçtiğimiz zaman ne yapacağız? Hadis-i şeriflerde ele alacağız. Yine icma ile ilgili ilim ehli de korku namazının meşru olduğu hususunda ne yapmış? İcma etmiş. Yani ilim ehline döndüğünüz zaman korku esnasında, savaş esnasında namaz var mıdır denildiğinde ilim ehli icma ile ne yapmış? Bu namazın varlığında ittifak ettiklerini görüyoruz. Ve yine korku namazının şartı var. Korku namazının şartı ne? Bu savaş esnası meşru olan bir savaş olması gerekiyor. Yani ne? Eğer karşıda düşman var ise, düşmana karşı yapılan bir savaş var ise veyahut da sen Veliyül Emir tarafındasın, yönetici tarafındasın. Karşıda kimler var? Hariciler var. Veliyül Emir'e ayaklanan insanlar var. Doğru tarafta isen bu namaz senin için meşru. Eğer yanlış tarafta isen, yani Veliyül Emir'e ayaklanan tarafta isen bu namaz senin için meşru değil. Aynı zamanda mesela işte yol kesenler var. Değil mi? Eski dönemlerde çok olmuş bu. Eşkıyalar var. Onlar ile yapılan savaşlar var. Günümüzde de belki bu değerlendirebilir. Eğer bunlara karşı yapılan bir savaş var ise, yani şer'i ölçülerde bir savaş var ise, bu savaşın içindeysen, doğru tarafta isen, o zaman diyoruz ki bu namazı kılmak sana meşru olan bir namaz. Eğer doğru tarafta değilsen, savaştığın grup, içinde bulunduğun durum, şer'i olarak karşı taraf savaşılmayı hak etmiyor ise, o zaman bu namaz senin için meşru değil diyoruz. Ve yine konuyla alakalı dedik ki birçok hadis-i şerif var. Bunlarla ilgili İmam Ahmed rahimeullah'ın güzel bir sözü var. Diyor ki: "Sebetet salatul khafi an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi sıfatin hamsin." Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den korku namazı ile alakalı 5 tane kılınış şekli geldi diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den 5 tane korku namazının kılınış şekli var. Ve kulluha caizetun diyor, men akaze biha kulliha fahasenun. Diyor ki bunların her bu kılınış şekli caizdir. Kim bu kılınış şekillerinden bir tanesini alıyorsa güzel bir şey yapmıştır. Yani korku esnasında Peygamber Efendimiz'den varid olan diyor 5 şekli vardır. Kim bundan birini alır ise doğru yol üzerindedir. Güzel bir iş yapmıştır diyor. Amma hadisu sehlin fe ene ahtaruhu. Diyor ki benim seçtiğime gelince ben diyor sehlinden rivayet olunan hadisi ne yapıyorum? Tercih ediyorum diyor. Bu 5 tane kılınış şekliyle gelen varid olan hadis içinden ben diyor Sehl radıyallahu anhu'nun tercih ettiği hadisi seçiyorum diyor. O hadis-i şerifi de müellif birinci hadis olarak ne yapmış? Ele almış. Ve yine bu namazın meşru kılınmasından çıkardığımız neler var? Bazı faydeler var. Yani diyoruz ki korku namazının meşru oluşu ile ilgili faydeler var. Birinci olarak diyoruz ki namazın önemine delalet eden bir durum. Yani korku namazı halinde namaz hala üzerimizden farziyeti düşmüyor ise o zaman namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu, ne kadar dikkat edilmesi gereken bir ibadet olduğu hususunda bize ne veriyor? Malumat verdiğini görüyoruz. Ve yine namazların vaktinde kılınması ile ilgili hırslı olmamıza delalet eden bir namaz, korku namazı. Eğer savaş esnasında namazların vakitlerini geçiremiyor isek, o zaman güvende olduğumuz esnada ne yapmamız gerekiyor? Hayli hayli buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yine Allah yolunda cihadın önemine delalet eden bir durum, korku namazı. Çünkü ne? Düşman ile karşı karşıyasın. Seni düşman ile karşı karşıya getiren ne? Allah Azze ve Celle'nin dinini yaymandaki gayretli oluşun. Bunu istiyor oluşun. O zaman diyoruz ki burada bize ne? Cihadın önemine bahseden, öneminin gerekliliği, yani cihadın gerekliliğini açıklayan bir husus olduğunda ne yapabiliriz? Burada dikkat edebiliriz. Ve yine şunu zikrediyoruz cihadın önemli oluşunda bir husus olarak. Yani cihad o kadar önemli bir amel, o kadar önemli bir ibadet ki namazın bazı rükünlerini, bazı vaciplerini, bazı şartlarını ne yapıyorsun? Korku esnasında terk ediyorsun. Ne için? Allah Azze ve Celle'nin kelimesini, La İlahe İllallah'ı yüceltmek için, yaymak için namaz gibi normalde taviz verilmeyen bir ibadetin bazı rükünlerini, bazı vaciplerini, bazı şartlarını Allah Azze ve Celle'nin kelimesini yaymak için ne yapıyorsun? Bu namazın bazı amellerinden ödün veriyorsun. Bu da cihatın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu bize ne yapıyor? Aktarıyor. Bugün bu konuyla ilgili ilk hadis-i şerifi alıp dersi noktalayacağız. Hadis-i şerif biraz uzun. Diyor ki Salih İbni Havvat Ammen salla ma'an nebi sallallahu aleyhi ve selleme yevme zâtir rika' salâtel havfi enne ta'ifeten min ashabihi sallallahu aleyhi ve sellem sallet ma'ahu ve ta'ifeten vicâhel aduvi fesallâ billezîne ma'ahu rek'aten thumme thabete qâimen ve etemmû li enfusihim thumme ansarafu fesaffu vicâhel aduvi ve câet ta'ifetul ukhra fesallâ bihumur rek'atelleti bakiyet thumme thabete câlisen ve etemmû li enfusihim ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ لمسلم ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه صالح بن خوات رحمه الله anlatıyor diyor ki Resulullah ile beraber Zatur Rika gazvesinde korku namazı kılan bir zattan bize aktarıyor. Salih bin Havvat tabiinden birisi bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Zatur Rika' adlı gazvede, Peygamber Efendimizin ve sahabelerin bulunduğu bu gazvede, Peygamber Efendimizin korku namazına şahit olan birisinden ne yapıyor bize? Rivayeti aktarıyor. Şimdi ileride burada başka bir rivayette aktardığı kimsenin babası olduğu bize geliyor. Başka bir rivayette de Ahmet İbni Hanbel Sehil'den rivayet ediyor diye, o rivayeti seçiyorum diyordu ya. Başka bir rivayette de Sehel radıyallahu anhu'dan aktardığı bize geliyor. Diyor ki bir grup Resulullah ile birlikte saf tuttu. Bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte saf tuttu. Bir grup da düşmanın karşısında kaldı. Biraz sonra bu ibareleri ne yapacağız? Tek tek ele alacağız. Resulullah yanındakilerle birlikte bir rekat kıldı. Sonra ayakta sabit durdu. Herkes kendi namazını tamamladı ve gitti. Düşmana karşı saf tuttular. Diğer grup geldi. Resulullah onlara kalan rekatı kıldırdı. Sonra oturarak durdu. Onlar kendi namazlarını tamamladılar. Sonra onlarla selam verdi. Bu hadis muttefakun aleyh. Yani Bukhari ve Müslim hadisi. Bu İmam Müslim'in lafzı. Yani bu Bukhari ve Müslim hadisi muttefakun aleyh. Buradaki lafız kime ait? İmam Müslim'e ait. Diyor ki İbn-i Mende'nin El-Ma'rife adlı eserinde Salih bin Havvat o da babasından şeklinde yer almıştır. Yani İbn-i Mende El-Ma'rife adlı eserinde burada Peygamber Efendimiz Buhari ve Müslim'deki rivayette ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bu marekeye katılan birinden aktarıyor. İsmi bize vermemiş. İbn-i Mende El-Ma'rife adlı eserinde kimden aktardığını söylüyor bize? Babasından. Babası da kim? Havvat bin Cübeyr radıyallahu anh. Havvat bin Cübeyr radıyallahu anh. Yine dediğimiz gibi başka bir rivayette de Salih bin Havvat, Sehl ibn Ebi Hasme, Hasmetel Ensari radıyallahu anhudan ne yapıyor? Bize bu rivayeti aktarıyor. Şimdi öncelikle şurayı irdelememiz gerekiyor. Burada Salih bin Havvat rahimeullah sahabeden birisinden bize aktarıyor. Burada sahabenin meçhul oluşu, bilinmiyor oluşunun rivayete bir zararı var mı?
Yok.
Diyoruz ki ehl-i sünnetin icması ile ehl-i sünnetin usulüne göre sahabenin meçhul oluşu, bilinmiyor oluşunun diyoruz ki rivayete en ufak bir zararı, en ufak bir sıkıntısı yok. Zaten diğer rivayetler de bize neyi gösteriyor? Bir rivayette babasından, bir rivayette de Sehl radıyallahu anhudan aktardığı ne yapılmış? Diğer rivayetlerde bize geliyor. Bilmeseydik dahi, yani burada meçhul olan kimse sahabe olsaydı, diyoruz ki yine de hadisin sıhhatini ne yapmıyordu? Bir zarar vermiyordu. Diyor ki o kimse, يَوْمَ ذَاتِ الرِّكَعِ ذَاتُ الرِّكَعِ gününde diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ne yaptık? Beraber korku namazı kıldık. Diyor ki, diyoruz ki burası Medine'nin kuzeyinde, yaklaşık olarak Medine'ye 100 kilometre uzaklıktaki Gatafan kabilesinin beldesi. Günümüzde bu kabile Mutayr kabilesi olarak biliniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabelerle birlikte Medine'nin kuzeyindeki bu bölgeye doğru, Gatafan kabilesinin yaşadığı bölgeye doğru ne yapıyor? Bir gazve düzenliyor. O güne Zatur Rika denilmesinin ismi, Rika deri parçası demek. Zatur Rika da sahabeler tabii ki o dönemde neyler? Fakirler. Ayaklarına giyecek ayakkabıları yok. 100 kilometrelik ne yapıyorlar bir mesafe? Gitmeleri, yürümeleri gerekiyor. Bundan dolayı ne yapıyor? Ayakları hep yürümekten dolayı parçalanıyor. O yüzden buldukları rika dediğimiz bu deri cinsinden parçaları, bez parçalarını bulduklarında ne yapıyorlar? Onları ayaklarına sarıyorlar ve bu şekilde nereye gidiyorlar? Savaşa, cihada gidiyorlar. Yani düşünün sahabenin içinde bulunduğu duruma bakın. Ayakların yürümekten patlamış, yarılmış. Deri parçası bir şey buluyorsun. Onunla ayağını sarıyorsun ki Allah yolunda cihada ne yapabilesin? Devam edebilesin. O yüzden o gün, o marekenin günü Zatur Rika olarak isimlendirilmiş. Niye? O savaşa giderken ayaklarını ne yapmışlar? Deri parçalarını sardıkları için. Ve yine bu kabilenin olduğu yer Necid tarafında. Necid günümüzde Riyad, Kasim olan mıntıkanın ismi Necid olarak isimlendiriliyor. Ama bu hadislerde geçen yer burayla sınırlı değil. İlim ehli diyor ki Necid dediğimiz zaman yani yüksek olan mekan manasına geliyor. Diyorlar ki Hicaz bölgesinden yüksek olan mekanın her tarafı ne olarak isimlendiriliyor? Necid. Yani o dönemde Irak ne olarak isimlendiriliyor? Necid olarak. Yani düşünün o dönemde Irak tarafı yani çok büyük bir mesafeyi kapsıyor. Necid ibaresi çok büyük bir alanı kapsayan bir ibare. Ama bugün günümüzdeki zaman diliminde Necid dediğimiz zaman aklımıza hangi mıntıka geliyor? Suudi Arabistan'ın başkenti olan Riyad, ona yakın olan Kasim mıntıkası. Bu mıntıka Necid olarak biliniyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki o hadislerde bu ibare geçtiği zaman daha büyük bir alan ne yapılıyor? Buradan kastedilmiş oluyor. Fayda olarak bunu da burada söyleyelim. Diyor ki enne taifeten diyor ki ve enne taifeten min ashabihi sallallahu aleyhi ve sellem sallet ma'ahu. Bir taife diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ne yaptı? Namaza durdu. Ve taifeten vicahel aduvi. Başka bir taifede diyor, başka bir grupta düşmanın karşısına ne yapmaya gidiyor? Savaşmaya gidiyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri kaça ayırıyor? İki gruba ayırıyor. Bir grup onunla birlikte namaza başlarken bir diğer grup ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu seçtiği ikinci grup sahabelerin bir kısmı ne yapıyor? Düşmana karşı savaş pozisyonu, onlara karşı yer alıyor. Sonradan diyor ki fesalla billezine ma'ahu rak'aten. Thumma sabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma sarafu fasaffu wijahal aduwwi. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlıyor. Arkasında saf tutan sahabeler birinci grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte tekbir alıp ne yapıyorlar? Namaza duruyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamdan rukuya eğiliyor. Rukudan doğruluyor. Secdeye gidiyor. İki secde yaptıktan sonra ne yapıyor? İkinci rekata kalkıyor. Sahabeler de arkasında aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bu bir rekatlık namazı ne yapıyorlar? Kılıyorlar, eda ediyorlar. Sonradan diyor ki burada ثُمَّنْ صَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ diyor ki sonradan bunlar ayağa kalktıklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kılan ilk grup ayağa kalktığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılarak geri kalan bir rekatlık namazı ne yapıyorlar? Kendileri kılıp namazı bitirmiş oluyorlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza başlıyorlar. Bir rekatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile kılıyorlar. Ondan sonra ikinci rekata kalktıklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Kıyamda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda. Bu grup ne yapıyor? Kendi başına namazın ikinci rekatını kılıyor. Normalde kıyamda duruyorlar, rukuya eğiliyorlar, rukudan doğruluyorlar, iki secde yapıyorlar, teşehhüde oturuyorlar. Selam verip namazlarını ne yapıyorlar? Bitiriyorlar. Diyor ki, ثُمَّنْ صَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ Sonra diyor, namazdan ayrıldıktan sonra düşman karşısına geçip pozisyonlarını alıyorlar. İkinci grup, ilk başta düşmanın karşısında olan grup, diyor ki, وَجَاءَ الطَّائِفَةُ الْاُخْرَى Yani ilk rekatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile kılmayan, düşmanın karşısında olan grup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ilk rekatı onunla kılıp, ondan sonra bir rekatı kendileri tamamlayanlar birbirleriyle ne yapıyorlar? Yer değiştiriyorlar. Yani düşman karşısında duran grup nereye geliyor? Namaza geliyor. Namazı bitiren grup nereye gidiyor? Düşman karşısına gidiyor. Diyor ki, وَصَلَّا بِهُمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ilk gruba bir rekatı kıldırdı. Yerhamukallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ilk gruba birinci rekatı kıldırdı. Sonra nerede kaldı? Kıyamda. İkinci rekata kalktı. Orada bekliyor. Diğerleri kendileri ikinci rekatı tamamlayıp ne yaptılar? Ayrıldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hala hangi makamda? Kıyamda. İkinci grup nereye geliyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede yakalıyor? Kıyamda. İlim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada onları bekliyor. Tabii biz biliyoruz ki namazda Allah'ı zikretmeden, Allah'ın ayetlerini okumadan kuru kuruya bekleme olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatta, kendisinin ikinci rekatı. Burada kıraatı okuyor ama burada ne okuduğu bize aktarılmamış. Ama diyoruz ki boş durma imkanı söz konusu değil. İkinci grup gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi nerede yakalıyor? İkinci rekatta, kıyamda yakalıyor. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile bir rekatı kılıyorlar. Rukuya gidiyorlar, rukudan doğruluyorlar. İki secdeyi yapıyorlar ve teşehhüde oturuyorlar. Teşehhüde okuması gerekenleri okuyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Kılmadıkları, kaçırdıkları bir rekatı kılmak için ayağa kalkıyorlar. Normalde öyle değil midir? Namaza ikinci mesela sabah namazının farzını düşünün. Sabah namazının farzına yetişen bir kimse, ikinci rekatına yetişen bir kimse, imam ikinci rekatta teşehhüde oturduğu zaman ne yapıyor o bir rekatı kaçıran kimse? Kıyamadım. İmamın selam vermesiyle birlikte ayağa kalkıyor, kaçırdığı bir rekatı ne yapıyor? Kılıyor. Diyoruz ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teşehhüde oturuyor, selam vermiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam vermiyor. İkinci grup ne yapıyorlar? Kılmadıkları ilk rekatı kalkıp kılıyorlar. Diyor ki sümme sebete calisen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları oturarak bekliyor. Ve etemmu li enfusihim. Kendileri için kılmadıkları namazı, geri kalan bir rekatı tamamlıyorlar. Sümme selleme bihim. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar ile birlikte ne yapıyor? Selam veriyor. Bu şekilde ilim ehli diyor ki İslam'ın güzelliğine, adaletine bakın. Savaş esnasında dahi sahabeler arasında bir ayrım yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk grupla bir rekat kılıyor. Onlar neye yetişiyorlar? İftitah tekbirine yetişiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte beraber namaza başlıyorlar. İkinci grup neye yetişiyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte selama yetişiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam vermeden o grubu bekliyor. Bu grup ikinci rekatı kılmamış oldukları bu ikinci rekatı tamamladıktan sonra ne yapıyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namazı kılmış oluyorlar. Diyoruz ki bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman bu hadis-i şerifteki namazın şartı şu. Eğer düşman kıble tarafında değil ise, yani savaş esnasında düşman kıble tarafında değil ise, sağında olabilir, solunda olabilir, arkanda olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izlediği, yani metot, korku namazındaki metot bu. Eğer düşman kıble tarafında değilse, sahabeleri iki gruba bölüyor. İlk grup onunla birlikte ilk rekatı kılıyor. Sonra ikinci rekata kalktıklarında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılıp, kendileri kılmadıkları ya, kılacakları o diğer rekatı kılıp, namazdan ayrılıyorlar. İkinci grup bu esnada nerede? Düşmanın karşısında. Bunlar namazını bitirdikleri için nereye yöneliyorlar?
Cihada.
Düşmanın karşısına yöneliyorlar. Namazı kılmayan, düşmanın karşısında olan grup nereye geliyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına geliyorlar. Ve bunlar da ne yapıyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ikinci rekata yetişiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bu rekatı kılıyorlar. Daha sonradan ayağa kalkıyorlar. Kılmadıkları birinci rekatı, yani kılmamış oldukları bir rekatı kılıp ilave edip sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yeniden teşehhütte yetişiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam vermeden ne yapıyor? Onları bekliyor. Ve bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam vererek birinci grupla namazın, birinci grup Peygamber Efendimizin namazının başına yetişirken ikinci grupta ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazının son kısmına yetişiyor. Ve yine biraz önceki okuduğumuz ayeti kerimede eğer sen onların arasında olduğun zaman onlara namaz kıldırdığında ne diyor? Bir grup seninle birlikte olsun. Yanına silahlarını alsınlar. Ayeti kerimesine de mutabık olduğunu görüyoruz. Birinci grup Peygamber Efendimizle birlikte. İkinci grup sonradan ne yapıyor? Yer değiştiklerinde namaza yetiştiklerini görüyoruz. Bu rivayetten, bu hadis-i şeriften çıkardığımız neler var? Bazı faydeler var. Diyoruz ki buradan bize cemaat ile namaz kılmanın, yani günlük beş vakit namazın cemaat ile kılınmasının farz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Bu rivayet, Bukhari ve Müslim'de geçen bu rivayet bize neyi gösteriyor? Beş vakit namazın cemaat ile eda edilmesinin farz olduğunu gösteren bir rivayet. Bunu nereden çıkartıyoruz? Savaşta bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin. Birinci grupla namaz kılıp sonra cihada geçip ikinci grubu da siz de bulduğunuz yerde fırsat bulduğunuz zaman namazı kılın demiyor. Yani birinci grup cemaate iştirak ettiği gibi ikinci grupta ne yapıyor cemaate? İştirak ediyor ve bu ne zaman oluyor? Normal güncel bir hayatta mı? Diyoruz ki hayır, savaş esnasında. Demek ki cemaat ile namaz kılmanın hükmü neymiş? Farz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Diyoruz ki bu namaz ile alakalı. Diyoruz ki eğer seferde ise, biliyorsunuz seferde 4 rekatlık namazlar ne yapılıyor? 2 rekata düşüyor. Eğer bir insan seferde ise, sefer esnasında bu korku namazını kılıyor ise, zaten sabah namazı 2 rekat, öğle namazını kaç rekat kılıyoruz? 2 rekat, ikindiyi ve yatsıyı İkişer rekat olarak kılıyoruz. Diyoruz ki seferde olan kimse, sabah namazını kılan kimse, korku hadisesi vuku buldu ise, düşmanla savaşılıyor ise, bu öğretilen şekilde ne yapar? Namazı eda eder. Peki hadarda ise, yani korku namazı dediğimiz zaman, her halükarda iki rekat kılındığı mı anlaşılıyor? Diyoruz ki hayır. Çünkü bu rivayete dikkat edin. Başında ne dedik? Zatur Rika gazvesinde, Medine'ye 100 kilometre mesafede bir yere gidiyor sahabeler. Seferiler mi? Seferiler. Seferde oldukları için ne yapıyorlar o namazı? İki rekat olarak kılıyorlar. Peki bu savaş, savunma savaşı olsaydı, yani düşman gelip Medine'de saldırıyor olsalardı, sefer durumu söz konusu mu?
Yok.
Değil. Hadardayken namazın farziyeti kaç rekat? 4 rekat. İlim ehli bunu da şu şekilde açıklıyor. Eğer diyor sefer söz konusu değil ise, sabah namazı değilse, hadar zamanında öğle, ikindi veyahut da yatsı namazı ise veyahut da akşam namazı ise diyor ki bu namaz şu şekilde kılınır. İlk iki rekata birinci grup iştirak eder. Sonradan diğer iki rekatı kendisi tamamlar. Sonra ikinci grup imama üç ve dördüncü rekatta yetişir. İmamla birlikte iki rekat kılar. Sonra imam onları bekler. Sonra kılmadıkları iki rekatı ne yaparlar? Kılarlar. Yani eksik olan. Kılmadıkları derken bir ile iki değil. Normal imamla kıldıkları o üç ve dördüncü rekat imamın. Onların kaçıncı rekat oluyor? Bir ve ikinci rekat oluyor. Daha sonradan üç ve dördü kılarak imama yetişirler ve imam bu şekilde ne yapar? Namazı tamamlar. Demek ki korku namazı iki rekatlık olan bir namaz değil. Eğer sefer anında ise onu iki rekata düşüren korku namazının kendisi değil. Sefer durumu söz konusu olduğu için. Diyoruz ki namaz için, namazın maslahatı için eğer çok hareket ediliyor ise bu namaza ne yapmaz? Tesir etmez. Bu rivayette bunu belki çok aşırı bir şekilde göremiyoruz. Ama bir sonraki rivayette bunu ne yapacağız? Daha detaylı bir şekilde, yani namaz içinde çok hareketin olduğu, bundan sonraki rivayet ne var? Bize neyi gösterecek? Namaz içinde ihtiyaca binaen zaruret halinde çokça hareket edilmesinin namazı bozmadığına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu orada da ne yapacağız? Zikredeceğiz. Ve yine namazın vaktinde kılınmasına delalet eden bir hadis-i şerif. Yani savaş esnası olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara cem etmelerini ne yapmıyor? Emretmiyor. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle cem etmelerini emretmiyor. Her grubun gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o namazına iştirak etmelerini emreden bir hadis olduğunu görüyoruz. Ve yine namazın bazı rükünlerinin, değil mi? Bazı şartlarının terk edilmesinin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunda burada ne yapabiliriz? Bir kez daha zikredebiliriz. Diyoruz ki bu korku namazının normal güncel hayatta kılmış olduğumuz namazlardan bazı neyleri var? Farklılıkları, özellikleri var. Bunları da şu şekilde zikredebiliriz. Normalde namazlarda asıl olan ilk rekatın uzun tutulması, ikinci rekatın nedir? Kısa tutulmasıdır. Ama bu şekliyle, yani namazın, korku namazının bu şekliyle kılınmasında diyoruz ki ikinci rekat ilk rekattan ne oluyor? Daha uzun oluyor. Çünkü ikinci rekata kalktığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer sahabelerin gelmesini beklediği gibi namazın sonunda da onların kılmadığı rekatı kılmalarına izin verip bekleyip sonra onlarla birlikte ne yapıyor? Selam veriyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Korku namazının bu kılınış şekli ile ikinci rekatının ilk rekatından daha uzun olduğu gözüküyor. Ama aslında biz ne diyoruz? Sünnette gelen ne? İlk rekatın ikinci rekattan daha uzun olduğu. İlk normalde güncel yani namaz kıldığımız korku namazı olmadığı vakitte diyoruz ki imamdan önce selam vermek hiçbir şekilde mümkün değildir. Değil mi? Düşünün. İmam ile birlikte başlayan, imam selam verdikten sonra selam verir. Geç kalan namazını kılmadığı kısmını tamamlayıp sonra selam verir. İmamdan önce selam verme söz konusu mu? Değil. Ama bu rivayet bize neyi gösteriyor? Korku namazında imamdan önce selam verebilmenin, selam verilmesinin cevazını gösteren bir hadis-i şerif. Niye? Çünkü ilk grup Peygamber Efendimiz'e ilk rekatı kıldıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hala ikinci rekattayken onlar kendileri ne yapıyorlar? Aynen. İkinci rekatı kılıp namazı bitirmiş oluyorlar. Bu da bize neyi gösteriyor? İmamdan önce korku namazında selam verilebileceğinin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Üçüncü bir fark olarak diyoruz ki normalde korku namazı dışında imam kaçıran, namaza geç kalanın namazı bitirmesini ne yapmaz? Beklemez. Düşünün, sabah namazını kılıyoruz. İmam namaza başlamış. İkinci rekatta birisi yetişmiş. İmam selam vereceği esnada ne yapıyor bu adam? İmam selam verdikten sonra ayağa kalkıp kılmadığı rekatı tamamlıyor. Değil mi? İmam ne yapıyor? Onu bekliyor mu? Beklemiyor. Selam verip namazı bitiriyor. Ama diyoruz korku namazında, bu bize anlatılan şekliyle Bukhari ve Müslim'de geçen bu rivayette bize neyi gösteriyor? İmam ikinci grubu ne yapıyor? Teşehhütte bekliyor. Onlar eksiği tamamlayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı konuma geldiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara selam verdirerek ne yapıyor? Namazı bitiriyor. Demek ki korku namazı ile normal güncel hayatta kıldığımız namazlar arasında bu rivayetlere baktığımız zaman bu şekilde farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bugünlük bununla yetinelim. Haftaya da inşallah Allah ömür verirse İbn Ömer radıyallahu anh'unun yine Bukhari ve Müslim'de geçen rivayetini ne yapalım? Ele alalım. Bu da ne olsun? İkinci korku namazının kılınış şeklini de inşallah haftaya alalım. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.